Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi programa bugün şeyle başlamak istiyorum. Gözü kulağı olmayan canlı grubu. Hangisi onlar? Bitkiler. Dünyadaki yaşamın temelinde bulunuyorlar. Çünkü eğer bitkiler olmazsa dünyada yaşam çevrimi başlamıyor. Yani bitkinin fotosentez yapması zaten dünyada tabiri caizse değirmenin dönmesi için ilk suyu döken, yani harekete geçiren, ilk hareket enerjisini veren canlı grubu zahiren Allah bitkilere vermiş durumda. Tek hücreli canlılar da fotosentez yapıyorlar tabii ama bitkilerin hem hacimlerinin olması, belli bir kütlelerin olması ve organik materyali çok fazla bir şekilde üretip meyve tohum gibi ürünler de bize sunması bakımından yaşamda çok önemli bir yeri var bitkilerin. Ama yani mesela bitki kendisinin yiyeceği olan maddeyi göremiyor. Öyle bir organı yok. Mesela bütün canlılarda, mesela insanda, insan ne yemek istediğini gözleriyle görüp, değil mi? Diliyle tat alabiliyor. Burnuyla kokusunu alıyor. Hatta sesleri de kulağıyla duyup, evet, ve hatta hissedebiliyorsun da dokunarak. Yani birçok algı tarafından Allah'ın bahşettiği çevremizi biz algılayabiliyoruz. Buna göre de aklımızla, tamam mı, yorum yaparak ihtiyacımız olanı biz seçiyoruz. Hatta yemek yapıyor, değil mi? İnsan kendisi de çok güzel yemekler pişiriyor. Bitkide böyle bir konu yok. Dışarıdaki ortamı görebilip hissedebilecek bir yapısı yok. Ya Allah böyle bir konu yaratmamış bitkilerde. Ama her ne kadar bizim gibi dışarıyı göremese de sanki dışarıda ne olduğunu çok çok iyi görüyormuşçasına o kadar güzel sistemleri var ki üzerinde tam ihtiyacı olan maddeleri tam ihtiyacı olduğu kadar kökünden alıp ta 30 metrelik mesela kavak ta en ucundaki yaprağına kadar ulaştırabiliyor. Ve orada müthiş bir fabrika var. Fotosentez fabrikaları. Bunlar bitkilerin, değil mi, kloroplastlarında, enerji üretim merkezlerinde mikron düzeyindeki kalınlıkta çok küçük proteinlerden oluşan binlercesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş çok detaylı bir sistem var orada. Adı ne? Fotosentez. Fotosentez milyarlarca yıldır dünyada olan bir sistem. Ve fotosentez sonucunda bizim en çok işimize yarayan oksijen açığa çıkıyor. Oksijen açığa çıkmasının devamında da bitki karbon içerikli karbonhidratlar üretiyor. Ve bütün canlılık alemi bitkilerden mesela besinini alıp daha sonra yaşam devam ediyor. Etçiller, otçullar yiyor. Ondan sonra etçiller yiyor. Daha sonra tekrar bitkiye geliyor gibi böyle bir yaşam çevrimi var dünyada. Şimdi fotosentez çok önemli bir mekanizma olmasına mukabil dünyada bilim adamları tarafından hiçbir zaman laboratuvar ortamında taklit edilemeyen bir sistem. Teknolojisi o kadar ileri düzeyde ki içindeki proteinlerin sentez edilip oraya o harmoniyle yerleştirilmesi hiçbir zaman mümkün olmamış şu ana kadar. Daha hala araştırmalar devam ediyor. Şimdi fotosentez mekanizması ile ilgili bir videomuz var. Ben onu gösterirken anlatayım. Daha sonra üstünde konuşuruz. Şimdi fotosistem dediğimiz mekanizma kloroplast oluyor. Kloroplast bitki hücresinin içerisinde enerji üretiminden sorumlu yer. Kloroplastın içerisinde kloroplastın iki tane zarının arasına işte bu şekilde gelmiş proteinler var. Sırayla gidiyoruz. Bunların Latince isimleri var. Fotosistem 2 ve 1. Daha sonra NADP isimli burada elektron taşımakta görevli moleküller var. Ve en son ATP sintezini görüyoruz. Şimdi takım bu. Yani işi yapan bilim adamı, uzman takım bu. Bazı elemanlardan oluşuyor. Elemanların işini az önce gördük. Yani sahaya çıkar gibi. Bunlar bir işi mükemmel uyumla yapıyorlar ama atomik düzeyde yapıyorlar. Elektronun hatta fotonun enerjisini soğurup o enerjiyi proteinler ile nakledip en sonunda değirmen gibi elektronun ışıktan gelen elektron enerjisini değirmeni döndürür gibi döndürüp oluşan enerjiden enerji elde ediyor. Nereden? Güneşten. Ama ortaya çıkan sonuçta ne çıkıyor? Şeker çıkıyor. Yani karbonhidrat molekülü çıkıyor. Ne giriyor içeri? Işık. Bu ne demek yani? Işık burada da var. Işık veriyorsun, sana şeker veriyor. Çok aradaki kimyasal olarak başlangıçta bitişin baktığımızda çok muazzam bir fark da var.
Evet.
Işık veriyorsun, değil mi? Çayına attığın şekerden oluşuyor mesela. ve çok daha güzel bir şey. Hani yaşayan bütün canlılardaki olay genel itibariyle bakteriler hariç. Karbondioksiti kullanırız. Şey, oksijeni kullanırız. Biz karbondioksite çeviririz. Bitkilerde ise işte bu klorofili kullanarak havadaki karbondioksiti alıp dışarıya oksijen veriyor. Tabii bunu gündüz yapabiliyor. Güneş ışığını alıyor.
Evet.
Sonra karbondioksit alıyor ve dışarıya oksijen veriyor. Böylece doğada sabit olarak her zaman bir karbon ve oksijen dengesi sağlanmış oluyor.
Evet. Çok hassas denge onlar.
Evet.
Milyarlarca yıldır da aynı.
Ve ışık olmadığı zaman mesela sürekli de böyle değil. Geceleri mesela fotosentez olayını yapamıyor.
Evet.
Çünkü ışık yok. Güneş ışığına ihtiyaç duyuyor. Eğer sürekli olarak gece gündüz fotosentez yapsaydı atmosfer bizim için yaşanmaz hale gelirdi. Fazla oksijen de bize zararlıdır. Evet. Bir örnek vereyim, mesela ilk doğduğumuz anda bebeklerin kıçına şapla atarlar, bebekler ağlamaya başlar ya. İşte orada ciğere giren oksijen o bebeğin ağlamasına sebep oluyor. Yakıcı bir etkisi var. Yani bu bizim havada aldığımız oksijen normal düzeyde olduğu için, biz buna alıştığımız için ciğerlerimiz yanmıyor. Yani mesela oksijen tüpünü açtığım zaman, ateş çaktığım zaman patlar. Böyle bir şey. Eğer bitkiler gece de güneş olmadan fotosentez yapabilselerdi dünyada biz yaşayamazdık. Yine burada da muhteşem bir denge var. İşte sadece fotosentezi, karbondioksit de lazım, işte azot da lazım, her şey lazım. İşte sonra işte azotun, tabii mesela azot ne ihtiyacımız olacak? Bize değil de bitkilere yarıyor. İşte biraz sonra bahsedeceğiz zaten, işte nitrifikasyon bakterileri, evet, falan var. Toprağa azot bağlayıcı bakteriler, işte aynı şekilde dilimizdeki bakteriler var. Biraz sonra bunlara ayrıntılı gireceğiz zaten.
Gireceğiz. Evet,
çok
o zaman.
Çok inanılmaz ve muhteşem bir denge var.
Evet.
Ben bahsedeyim istiyorsanız dildeki bakterilerden. Geçelim o konumuza.
Ya da bitirelim. Bitirelim. Evet. Fotosentezi bitirelim. Evet, takımımız bu demiştik. Şimdi takımımızı tekrar gördük. Şimdi ne olacak? Anlattığımız gibi dışarıdan gelen ışık enerjiye dönüşecek. Burada takımın diğer küçük çapta olan ama büyük iş yapan elemanlarını da gördük. Şimdi foton geliyor. Foton dediğimiz ışık enerjisini temsil eden klorofil molekülleri. Bu da ışık enerjisini emen ve bu enerjide değirmenin akımına sebep olan protonları görüyoruz. Ve diğer atomları görüyoruz. Bu da atom taşıyan NADPH. Ve sonunda ATP isimli adenozin
difosfat, adenozin trifosfat. Burada
oluyor.
Fosfatların sayısı var. 3 fosfat, tri, difosfat, 2.
Evet. Pil gibi bir tane fosfat ayrıldığında açığa enerji çıkıyor.
Evet.
Evet. Şimdi kloroplastın içine giriyoruz. Burada neler var? Granalar var. Biraz daha yaklaştığımızda ise içerisinde işte zarların arasındaki atom seviyesindeki mekanizmayı görüyoruz. Şimdi foton, yani ışık geldi. Ne oldu? Fotosistem 2 isimli proteinin içindeki küçük diğer proteinleri, yani klorofil taneciklerini titreştirmeye başladı. Bu proteinlerin özelliği ışığa hassas olması ve soğurması. Bu günümüz biliminde tam açıklanamamış bir sistem. En sonunda enerji titreşim iletilerek fotosistem 2 proteinin merkezine gidiyor ve merkezde gördüğünüz gibi enerji burada depolanıyor. Yalnız bekleniyor. İki takım olduğu zaman harekete geçiliyor. Bakın geliyor ikinci enerji. Plastokinin QB isimli elektron taşımasında görevli proteinler. Bunlar ne yapıyor? Bakın iki takım olunca iki tane de proton alıyor yanına ve harekete geçiyor kargo. Yalnız kargo çok enteresan. İçinde elektron taşıyor. Atom seviyesinde muazzam bir sistem var burada.
Elektron seviyesinde.
Evet. Yani çok bu elektron atomun içerisinde hacmi hesaba katılmayan bir materyal. Mesela protonun ve nötronun, pardon, kütlesi hesaba katılıyor. Bu kadar bir kütlesi var deniliyor proton ve nötron için. Ama elektroniki o kadar küçük ki o yüzden hesaba katılmıyor. Çok çok küçük. Bir atomu düşün. Bir de atomun içindeki küçük parçayı düşün. Ama onda bir enerji var. Bitki bunu biliyor ve bunu kullanıyor. Allah'ın izniyle maşallah. Devam ediyoruz. Daha sonra hemen yukarısında, bakın burada ışık normalde hasar verebilecek bir sistemdir. Yani ışık ve elektron transportunda çeşitli elektrostatik kuvvetler ve ışık kuvvetlerinin yan etkisi olarak proteinden yapılmış, yani tabiri caizse etten yapılmış bir makineye zarar verme ihtimali çok yüksek. O yüzden hemen fotosistem 2 molekülün üzerinde buna ait tedbirler yürüyoruz. Orada moleküllerde dengeleme yapılıyor. Şimdi kargo çıktı. Enerji yüklü kargo çıktı. Fotosistem 2'den sitokrom B6F'ye geldi. Bu başka bir protein. Kargoyu burada boşaltıyor. Bunlar hep muazzam sistemler. Elektron mesela şöyle olmuyor. Yani bu elektron ben de elimde tutuyorum. Geldim sitokrom B6F'ye, şimdi buraya bırakayım. Böyle bir sistem yok burada. Yani elimde tutayım, bırakayım falan, hani bir yerde kutunun içine saklayayım gibi bir şey yok. Bu elektron. Bunu tutmak ve bırakmak çok çok üst düzey teknoloji ve ilim gerektiren bir konu. Elektronu hapsetmek de ne demek?
Taklit edilemeyen bir teknoloji bu. Böyle hani teknoloji yani, derken yani insanın taklit edebildiği bir teknoloji anlamında değil bu. Böyle bir sistem zaten yapılanmıyor. Hayal bile edilemiyor. Bu taşıyıcı sistemler ve bunlar protein yapısında. Ve burada dikkat edilirse mesela işte şimdi nükleer enerji santralleri oluyor diyelim, değil mi? Orada nükleer reaksiyonlar kullanılarak enerji elde ediliyor. Aşağı çıkan enerji kontrolsüz oluyor. Ya onun için çok özel izolasyon gerekiyor, özel önlemler alınması gerekiyor. İkide bir de patlıyorlar, bilmem ne oluyor. Tsunami geldi mesela Japonya'da, değil mi? Yandı, durdurulamıyor. Radyoaktif madde saçıyor her tarafa, insanlar kanser oluyor. Burada öyle bir şey yok. Mükemmel olarak bakın, çok kontrollü, hiç kendisine zarar vermeyen bir sistemle, güneşten gelen ışıkla elektronların bir proteinden diğer proteine taşınması gerekiyor. Şimdi oradaki proteinlerin hepsinin bir amaç için var olduğu anlaşılıyor, değil mi? Özel bir amacı var onun. Mesela bir proteinden alınıyor elektron, diğerine naklediliyor. Onun görevi taşıyıcı, arada taşıyıcı olmak. Demek ki o arada taşıyıcı olarak orada özel olarak tasarlanmış, yani yaratılmış. DNA'daki kodu en baştan itibaren var mükemmel olarak, ama o proteinin o özelliğini bilen bir akıl olması gerekiyor. O sistemi yaratan bir akıl olması gerekiyor. Bu aklın da, sonsuz aklın aynı akıl olması gerekiyor inşallah. Aynı akıl olduğu ortaya çıkıyor daha doğrusu inşallah. Gerekiyor anlamda değil, Allah affetsin. Mükemmel bir akılla bütün sistem yaratılmış ve parçaları tek tek araya yerleştirilmiş ve her bir parçanın eksikliği bütün sistemi çökertiyor. Ve bu sistem milyonlarca, milyarlarca yıldır da işliyor inşallah.
Milyarlarca yıldır işliyor, evet. Yani teknolojiye ciddi anlamda ilham oluyor. Elektronun burada taşınması, elektronu burada hapsetmesi proteinin bir mucize. Oktör Hocam dediği gibi. Günümüzdeki nükleer santrallerde ve çeşitli kimyasal deneylerde araştırma yapılırken bu problem olduğu için üzerine çok kafa yoruluyor. Ve çok safhada insanlar buna zaman ayırıyorlar. Bu elektronu nasıl hapsedeceğiz? Nasıl taşıyacağız? Bununla ilgili acaba nasıl yöntemler vardır? Bitkideki bu mekanizmanın bir protein tarafından sağlanıyor olması çok çok mucizevi bir konu. Ve tam açıklık getirilememiş bir konu. Sonra devam edelim. Enerjiyi burada veriyor. Ve her seferinde gördüğünüz gibi zarın şu üst tarafına pembe renkli protonlar yukarı doğru çıkıyorlar. Bunların yukarı doğru çıkıyor. Evet, şunlar. Şu pembe renkler. Bunlar hidrojen iyonları yukarı doğru çıkıyor. Yani zarın dış kısmında çıkıyor. Bu bir özelliğe sahip olacak. Onu söyleyeceğim. Daha sonra enerji burada işi bitiyor mu? Bitmiyor. Devam ediyor. Plastosiyanin isimli bir proteinle bu sefer fotosistem 1 isimli proteinin içerisine naklediliyor. Naklettik. Enerji bak kaç yerde işe yarıyor. En sonunda buraya geldi. Burada titreşime sebep oldu. Titreşim sonucunda tekrar orada başka bir protein tarafından elektron hapsedildi ve NATP'ye verildi. NATP de bunu götürecek. Bakın şimdi. Bunu götürecek. ATP sintazın olduğu yere gelecek. Ve ATP sintaz isimli motorda iki fosfatlı ATP, ADP bir fosfat daha eklenecek. 3 fosfatlı olacak. Ve biyolojik piller haline dönüşecek. Adenin trifosfat. Evet. Dolayısıyla bakın şimdi gördük. Burada ne var? Makine var. Burada dönen bir esaslı bir makine var. Bunların her birisi ayrı bir proteinden oluşuyor. Yukarıda hidrojen iyonları var. Az önce görmüş olduğumuz elektron iletiminin her seferinde yukarıya hidrojen iyonu veriliyor. Ve bu yukarıdan aşağıdaki iyonlar az olduğundan dolayı yukarıdan aşağıya bir eğim olmasına sebep oluyor. Nasıl şelale yukarıdan aşağı doğru akar? Bu şelaledeki suyu sürekli yapay olarak yukarı doğru devretmeye benziyor bir anlaşılması için. Hidrojen iyonlarını sürekli hücrenin iki zar arasından alıp dış zarın dışına vermesi sonucunda Burada bir değirmen, şelale etkisi oluşuyor. Bir ATP sintez motoru değirmen gibi dönüp orada bize biyolojik enerji olarak geri dönüyor. Ne vardı demiştik başta? Işık vardı. Işık işte böyle enerjiye dönüşebiliyor maşallah. Günümüzde güneş enerjisiyle çalışan sistemlerin birçoğunun ve hatta fotosentetik yosunların ve bazı bakterilerin kendisinin de kullanıldığı güneş enerjisiyle çalışan sistemlerin birçoğunun esen alındığı, ilham alındığı mekanizma işte bu fotosentez. Burada biz ne görüyoruz? Elektronun da ilmini bilen, onu tutacak proteinin de ilmini bilen bir yaratıcının yarattığı makinenin parçalarını görüyoruz. Çünkü her biri biriyle tam uyum halinde. Elektronu tutmak ve taşımak günümüzde bile çok çok zor yapılan ve dikkatli olan bir işten. Aksi halde ne oluyor? Nükleer santralde patlama oluyor. Veya nükleer bomba patladığında nasıl muazzam bir enerji açığa çıkıyor. Yani uğraşılan atomun sahip olduğu enerji ve kaza sonucu ortaya çıkan felaket ortada. Bitki ve bakteriler, fotosentez yapan bakteriler milyarlarca yıldır bunu kusursuz bir şekilde yapabiliyorlar. Ve bu bilgi onlarda zaten var oldukları anda var. Maşallah. Allah mucizevi şekilde bize bu detayları şimdi gösteriyor. En ince ayrıntısına kadar.
Şimdi bunun evrim yönünden bakalım. Mükemmel bir sistemin varlığını görüyoruz. Ve bu sistemin eksiksiz olarak var olması gerekiyor. Biri alabilir miyiz acaba? Bu bakın ilk ortaya çıkan canlı hücresi yeryüzünde. Tam 3,5 milyar yıllık. Çok net bilimseldir yani fosil. Biz canlılığın nasıl başladığına baktığımız zaman mutlaka fosillere bakmamız gerekir. Fosillere baktığımızda ilk canlı hücresi olan siyanobakterinin 3,5 milyar yıl önce birdenbire eksiksiz ortaya çıktığını görüyoruz. Siyanobakteri fotosentez yapan bir bakteri çeşidi. Yani kloroplast denen organele sahip 3,5 milyar yıllık. Bu mesela laboratuvarda taklit edilemiyor fotosentez. Hatta tam detayları tam ayrıntılı bilinmediği için aynısı yapılamıyor. Fakat 3,5 milyar yıldır bunu yapan bakteri var ve bir anda eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Bunlar fosilleri. Bu bir kere canlılığın birdenbire mükemmel olarak başladığını ortaya koyuyor. Yani yaratıldığını ortaya koyuyor bize. Değil mi? Evrim iddia ettiği gibi aşama aşama bir şey yok. Çünkü fotosentezin evrimcilerin iddiasına göre değil mi? Milyarlarca yıllık bir süreç içerisinde yavaş yavaş bu proteinlerin adım adım oluşup o protein gelişecek, öbür protein ona eklenecek. Zaten böyle bir şey mantıken de bilimsel olarak da mümkün değil. Çünkü o proteinlerden biri eksik olsa o sistem işliyor mu? Elektron birinden alınıp bir yerine verilemediği sürece hiçbir şey ifade etmiyor. Proteinin tam olarak olmasını bırakalım. Birkaç amino asidi değişse yine deforme oluyor protein, yine fonksiyonunu kaybediyor. Yine canlılık olamıyor. Yani canlılık olamıyor. Ayrıca canlılığın olması için de fotosentez yapan bu bakteriler gerekli. Çünkü oksijenin büyük oranda onlar üretiyorlar. Vallahi ilk önce onları yaratmış. Bu da çok manidar. Oksijen üreten bakteri, fotosentez yapan bakteri ki bunlar yaklaşık %70'i dünyanın oksijen üretimini
tabii bakterilerden
elde ediliyor. Allah ilk olarak o canlıları yaratıyor. Bakın burada kaya katmanlarını görüyoruz 3,5 milyar yıllık. Bunların üzerinde okside olmuş demir ve uranyum var. Bu bize şunu gösteriyor. 3,5 milyar yıl önce oksijenin varlığını gösteriyor. Evet. Şimdi hatırlayalım. Celal Şengör çıkıp televizyona ne demişti? 3,5 milyar yıl önce değil mi o canlılık başladığında oksijen yok demişti. Niye diyor bunu evrimciler biliyor musunuz? Oksijenin varlığı bir kere proteinlerin oluşmasına, canlılığın oluşmasına engel. Çünkü oksijen olduğunda mesela şimdi evrimciler proteinler tesadüfen oluyor diyor ya. Olamadığını bir tarafa bırakalım şimdi onu da söyleyeceğiz. Protein olduğu anda siz proteini doğaya çıkardığınız anda oksijenle oksijen reaksiyona giriyor protein molekülüyle ve derhal tahrip ediyor.
Evet.
Bu bir kere proteinin oluşmasına engel. Evrimciler onun için yok diyorlardı. Var olduğunu bilimsel deliller gösteriyor. Bakın 3,5 milyar yıllık kaya katmanları. Celal Şengör'ün bundan haberi yok. İkincisi olmasa diyelim. O da olmuyor. Çünkü oksijen olmadığında atmosferdeki ozon tabakası olmuyor. Atmosferdeki ozon tabakası da ultraviyoleyi süzüyor güneşten.
Evet.
O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ultraviyole on binlerce kat fazlalaşıyor. Hiçbir canlı yaşayamaz o ultraviyole altında. Oksijenin mutlaka varlığı gerekiyor. Allah çok yani bu çok maşallah yaratışı bir kusursuzluk. İlk üreten oksijen üreten bakterileri önce yaratılıyor. 3,5 milyar yıldır var onlar. En başından itibaren var. Maşallah. Şimdi bakın evrimci itiraf size. Türkiye'nin en önde gelen evrimcisi. Evrimci Ali Demirsoy. Diyor ki bakın. Fotosentez oldukça karmaşık bir olaydır. çok kompleks. Ve bir hücrenin içerisindeki organelde ortaya çıkması olanaksız görülmektedir. Çünkü tüm kademelerin birden oluşması olanaksız, tek tek ortaya çıkması da anlamsızdır. Yani tüm kademelerin birden ortaya çıkması olanaksız lafı evrim için söylüyor bunu. Evrime göre diyor yavaş yavaş olması gerekir diyor. Evet. Ama tek tek ortaya çıkması da anlamsızdır diyor. Yani evrim yok diyor. Böyle bir öyle demiş bir öyle demiş ama Allah'ın yarattığını söylüyor bu cümlede. Bakın diyor çünkü tüm kademelerin birden oluşması olanaksız, tek tek ortaya çıkması anlamsızdır. Yani evrim yoktur aslında.
Evet.
Bu yaratılmıştır. Başka bir yolu yok bunun. Yani onu çok açık olarak kabul ediyor. Yani hiçbir evrimci bu sistemlerin evrimle oluştuğunu iddia etmez zaten. Ona sadece zırvalıyorlar. Öyle bir şey olmuştur diyor. Mesela soru sorulduğu zaman, ya hayatın başlangıcını açıkla dendiği zaman bakın ne cevap veriyorlar. Şimdi onunla ilgili hemen filmimizi gösterelim. Evrimcilere soruluyor. Türkiye'nin en büyük kanallarından Habertürk kanalında Yiğit Bulut soruyor. Hayat nasıl başlamıştır diyor. Bize açıklar mısın bakalım diyor.
Nasıl tarif eder misiniz bana?
Nasıl? Söyle bir
can nasıl başlıyor onu söyleyeyim.
Şimdi böyle kahkaha atarak falan başlıyor. Sanki bir şey biliyormuş gibi böyle. Evet. Zaman kazanmaya çalışıyor. Kendine güvenliyormuş gibi havası vermeye çalışıyor.
Başlangıcı da ilk ne? Adam mı? Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii ki arz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var diyor. Sanki zannediyorsunuz ki hakikaten yapılmış deneylerle bir şeyler ispatlanmış gibi.
Kitabımızda da onu şey yaptık.
Kitabımızda da onu şey yaptık diyor. Yani kitapta bir şey ne yaptığını şimdi açıklayacak kitapta şey yaptığını.
Yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Bir şey söyleyecek kitabımızda şey yaptık diyor. Sonra da bilim bunu ortaya çıkarmış değil diye devam ediyor. Şimdi devam edelim.
Yani orayı bilmiyorsunuz. Nereden bileceğim?
Ne demişti önce? Çok çeşitli deneyler var. Kitaplara bunu şey yaptık. Bunu bilmiyorsunuz değil mi? Nereden bileyim ya diyor nasıl cevap olarak. Tam komedi filmi gibi devam edelim.
Bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz? Sistemi bilmediğim bir şey değil.
Bu, biraz önce bilmiyorum diyordu. Şimdi bilmediğim bir şey değil diyor.
Bugün evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu. Zaten de
bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Evet. Yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2, 4 kadar net söylememiz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu anda.
Bakın duydunuz mu? Eğer bilim yapıyorsanız diyor. Hayır diyor. Bilim yapmıyorlar. Zaten o da onu söylemek istiyor yani. İtiraf edince rahatlıyor herhalde. Bilimle alakası yok bunun. Hayır. Çünkü bakın bilim. Neyse devam edelim.
Şu anda şu noktada. 2 kere 2, 4 diyorsunuz ya. O şekilde bilim yok. Ben size şunu sorayım ben.
Evet. Yani bilmiyorum diyor. Önce deneyler var dedi. Deney meney yok. Yani direkt atmasyonu, kitaba yazdık dedi. Kitaba bir şey zaten söylüyor. Nereden bileyim ya diyor. Ondan sonra da diyor ki bu diyor öyle değil diyor. Halbuki bakın var. Bundan ya haberi yok ya konuşmak istemiyor. Bilim bu. Ya bilimsel deneye bakıyoruz biz. Neye bakıyoruz? Canlı nasıl ortaya çıktığına. İşte size delil. Siyanobakteri fosil kayıtlarında 3,5 milyar yıl önce fotosentez yaparak bugünkünün aynısı olan bakın hiç değişmiyor. Bir anda ortaya çıkıyor. Yani evrim yok, Allah yaratıyor. Fotosentez, çünkü Ali Demirsoy ne diyordu? Bu parçaların hepsinin bu parçaların tek tek oluşması anlamsız diyor. Yani oradaki proteinlerden birini siz koyun doğaya, hemen parçalanır zaten. Evet. Ya milyonlarca yıl öbür sistemi mi bekleyecek fotosentez olması için? Böyle abuk sabuk şey olur mu? Onların hepsi bir arada mükemmel DNA'sıyla, mitokondrisiyle, ATP sentez molekülüyle hepsi birlikte ve kusursuz ama. Yani en ufak bir kusuru olmayacak. Çünkü elektron taşıyor yani molekül. Bu çok büyük bir mucize. Burada çok kolay gibi geliyor da böyle. Elektron öyle bir şey ki bakın. Atomun çekirdeğinin büyüklüğü milimetrenin 10 milyarda biri büyüklüğü var. Elektronların artık böyle yani rakam yetmiyor böyle. Hani evet. Büyüklüğünü tahayyül dahi edemiyor insan. Hayal bile edemiyor. Bunu tutup taşıyor molekül. Alıyor birinden diğerini iletiyor. Ve bunun bir anlamı var. Yani hepsinin bir amacı var. Elektronlar sonunda protonların yani hidrojen iyonlarının yukarı atılmasını sağlıyor. Hocamın anlattığı gibi böyle hani şelale örneğini verdi. Orada bir birikme oluyor. O hidrojen iyonlarının birikmesi o motorun üzerinden aktığı zaman o enerji elde ediliyor. O kadar hassas mükemmel bir sistem ki orada mesela gördüğümüz o motor dünyanın en küçük motoru. Böyle muhteşem bir teknolojiyle yaratılmış. Yani büyüklüğünü şöyle söyleyelim. Milimetrenin 100 milyonda biri büyüklüğünde oradaki motor. Öyle bir motor var orada. O böyle elektronları, hidrojen iyonları, özür dilerim, protonları içinden geçiriyor. Böyle özel kanalları var onun. Ya proton büyüklüğü ne demek yani? Böyle milimetrenin 10 milyarda büyüklüğünden bahsediyoruz. Daha ufağından hatta. Onun oradan akmasıyla o dönüyor. Dönerken enerji elde ediliyor. Ve o enerji anında yakalanıyor bir molekül tarafından. Yani çünkü enerji oluşur. Mesela güneş enerjisi de var. Etrafı yakıyor değil mi böyle? Hani bir onu nasıl tutacaksın yani böyle? Halbuki o minnacık motorun içerisindeki elde eden o enerji hemen moleküller tarafından tutuluyor. O moleküller derhal kullanılacağı yere götürülüyor. Orada kullanılmaya başlanıyor. Mesela protein sentezinde kullanılıyor. Yani her şeyde kullanılıyor.
Her yerde enerji. Kullanılıyor.
Her yerde kullanılıyor.
Maşallah. Yani çok kusursuz olan da hani Allah'ın bu canlıları dünyayı bizim yaşayabileceğimiz hale getirebilmesini bizden milyarlarca yıl önce var edip bizim yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz, nefes almakta zorluk çekmeyeceğimiz hale getirebilmesi her canlının şu dünya için gerçekten her en küçük bakterinin bile bizler için yaratılmış olduğunu görüyoruz.
Evet.
Maşallah.
Şimdi bakın evrimciler hep gerçeği çarpıtıyorlar. Bir örnek daha vereceğim şimdi. Bu da Celal Celal Şengör'den. Bakın Celal Şengör o dönemde oksijen olmadığını iddia ediyor. Halbuki haberi yok. Kaya katmanları var. Değil mi? Biraz önce gördük, tekrar da gösteririm. 3,5 milyar yıllık oksijen var. Zaten 3,5 milyar yıl önce siyanobakteri var. Siyanobakteri oksijen üretiyor. Oksijen olmaması imkansız. Nitekim kaya katmanları da 3,5 milyar yıllık okside demir ve uranyum var üzerinde. Oksitlenmiş yani. Oksijen olduğunu gösteriyor.
Meğerlere bakıyorsunuz. Bunlar atmosferden oksijen olmuş. Dolayısıyla oksijen yok atmosferde.
Atmosferde oksijen yok dediği dönemde oksijen var. Olmasa, şimdi haberi yok bilimsel, bilimden haberi yok bilimsel gelişmelerden. Hı hı. Ya da saklıyor. Olmasa onun dediği gibi, yani muhtemelen bilmiyor da yani çok bilgisiz çünkü diğer konularda da bilgisi olmadı. Dinozorları mesela ara geçiş formu zannediyor. Yok maymun ayağa kalktı insan oldu diyor falan böyle. Yani genetikten, moleküler biyolojiden hiçbir şeyden haberi yok. Hı hı. Oksijen olmasa yine olmuyor. Onun da farkında değil. O zaman canlılık zaten hiç olmuyor yani öyle bir durumda. Öyle bir durumda ne bakteri yaşayabilir, ne insan yaşayabilir, ne bitki yaşayabilir. Çünkü ozon tabakası yoksa, oksijen olmanın ozon tabakası yok. Yani 10.000 kat fazlalaşıyor ultraviyole dünyaya gelen. Her şeyi yakıp yıkıyor. Yani canlılık mümkün değil başlayamaz. Ki var. Ondan da haberi yok.
Ve siyanobakterinin zaten kendisi oksijenli solunum yapıyor. Ya oksijen olmazsa zaten siyanobakteri olmuyor. E olmayınca zaten şu az önce anlattığımız yaşam çevriminin en başına itibaren yok oluyor. Şimdi siyanobakteriyle ilgili bakın Nature'da makale çıkıyor. Bize kaynak soruyor bazı izleyicilerimiz, gösterelim. Nature'ın makalesi bu. 3465 milyon yıl öncesine ait bulunan fosilleri gösteriyor. Bu da bulunan fosil 3,5 milyar yıllık Leptolingbia. Bu bir siyanobakteri ailesine ait bir şey, isim. Gördüğünüz gibi solda fosilin kendisi var. Çok ileri bir teknoloji. Yani günümüzde bulunan bakın mikro düzeydeki fosillerin 3,5 milyar yıllık fosilleri mikroskop altında net bir şekilde tespit edilebiliyor. Yani çok ileri bir teknolojiye sahip insan oldu şu anda. Ve bulduğu fosil de bu. Şimdi başka bir Nature makalesinde de Leptolingbia'nın, bakın bize burada bilgisini veriyor Leptolingbia'nın. Ne diyor? Bu siyanobakteri komünitesine ait olan bu Leptolingbia türü aynı zamanda nitrojen fiksasyonu da yapan generası, yani o cinsine de ait diyor siyanobakterinin. Ya bilim hem fosilin kendisini gösteriyor, hem yaşını söylüyor, hem de özelliğini bize net bir şekilde göstermiş oluyor. Bakın bulunan diğer fosiller de bunlar. Aynı bölümde sadece Leptolingbia değil, daha başka siyanobakteriler de bulunuyor. Siyanobakteriler işte böyle su yüzeyinde yaşayanlar, yaşayan tek hücreli, yeşil renkli. Çünkü içerisinde ne var? Klorofil var, değil mi? Bununla fotosentez yapıyor. Aynı zamanda nitrojen fiksasyonunu yapıyor. Nitrojen fiksasyonu dediğimiz konu da oksijensiz bir ortamda yapılan bir durum. Bundan dolayı kendisi oksijenli solunum yapan ve hücre içerisinde oksijen bulunan siyanobakteri içerisinde bir zar sistemi daha var. Bu da ayrı bir laboratuvar gibi. İçerisinde bir tane bile oksijen molekülü girmiyor. Oksijensiz bir ortam. Ve onun da hücre zarlarında birçok protein görev yapıyor. Oksijen almıyor içeri. Sadece gerekli molekülleri içeri alıyor. Ve azotu fikse ediyor. Mesela amonyuma çeviriyor. Dışarı veriyor. Onu da bitki alıp kullanıp fotosentezine, kendi karbonhidrat üretimine devam ediyor. İşte bu zar sistemi, yani dışında kendi zarı var, seçici geçirgen. İçinde fotosentezin yapıldığı, az önce görmüş olduğumuz o fotosistem proteinlerin olduğu, atom düzeyindeki moleküllerin olduğu zar var. Ve oksijensiz ortam sağlayan bir membran daha var. Bir zar daha var. İşte bu sistem siyanobakterileri bakteriler aleminin en kompleks üyesi yapıyor. Bunu da bilim adamlarının kendisi söylüyor. Ve bundan dolayı bakın slide'da yansıtıyorum. Diğer bir Nature makalesi ne diyor görüyor musunuz? Siyanobakteriler diyor kara ve deniz evrimi ve adaptasyonu açısından bir paradokstur diyor. Çünkü neden? Müthiş derecede kompleks de ondan. Kompleks olmayan bir parçası yok. Hiçbir parçası yok. Her parçası ayrı bir atom, atomik nükleer santral ünitesi gibi. Ve bunun hepsinin de bilgisi nerede var? DNA'da var. DNA'nın ürünü olan protein bu işi yapıyor. Geri geldiğimizde o DNA'nın hassas olması lazım. Ve bakteriler dünyadaki birçok çevresel koşullara en hızlı uyum sağlayan canlı grubu. Tek hücre çünkü. Bir hücre uyum sağladık, yani adapte olup çok sıcakta veya çok soğukta hayatta kalma becerisini Allah en hızlı bakterilere vermiş durumda. Eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi öyle DNA'daki değişimlerle tür değişseydi eğer ve daha kompleks ve daha çok hücreli, daha başka fonksiyonlara sahip canlılar eğer oluşsaydı zaten bu bakterilerde olurdu. Ki 3,5 milyar yıl önce hayata ilk başlayan bu bakteri aynısı. Aynı ya, hiç değişiklik yok. Günümüzde de aynen yaşıyor. Demek ki değişim meyişim yok. Bir tür başka bir türe hiçbir zaman dönüşmüyor.
Ya bir kere
evrimizin iddiası evet. Bu anlamda tümüyle bilim dışı.
Hayatın yani bütün kompleksiyle birdenbire başladığını ortaya koyuyor. Bu çok önemli. Çünkü zaten şöyle bakın, yani biyoloji kitapların hepsinde kabul edilir bu. Yani bütün Darwinist, Rhys Campbell'a bakın, diğer biyoloji kitaplarına bakın. Hep şunu söylerler zaten. Hayat hayattan gelir. Biyogenez. Yani bu kesin olarak kabul ediliyor bugün. Yani bir hücre gördüğünüz zaman siz, o mutlaka başka bir canlı hücresinden üremiştir. Yani bir hücrenin mutlaka başka canlı hücresinden olduğunu biliriz biz. Peki o zaman ilk hücre nereden geldi diye baktığımızda, ilk canlılık, bunun bir yaratıcısı olması gerekir, bir sahibi olması gerekir hayatın. İşte bu Allah'ın hay sıfatının tecellisidir. Bunu Kur'an'da bildiriyor Allah bize. Hayatın sahibi demek hay. Yani hayat, canlılık sadece Allah'ın dilemesiyle başlar, devam eder ve sona erer. Hayatı yaratan Allah'tır inşallah. Hay sıfatı tecelli ediyor Allah'ın. Onun için yani, yoksa cansız atomların bir araya gelmesi hayatı oluşturmaz. Bundan dolayı zaten o biyogenezi artık, yani Darwin bütün şeylerde söylüyor kitaplarda. Hayat hayattan gelir diyor. Çünkü canlılık cansız atomların bir araya gelmesinden çok farklı bir şeydir. Yani hücrenin içine biz baktığımız zaman orada bir alem var, orada bir canlılık var, bir yaşam var. Böyle sadece atomların bir araya gelmesinden oluşan bir sistem değil o. Proteinler muazzam bir akıl göstererek hareket ediyorlar. Sentezler yapılıyor. Alınıyor proteinler, bir yere naklediliyor. Posta koduyla posta kodu üzerine yerleştiriliyor böyle. Evet. Doğru adrese götürülüyor. Orada alınıyor, 2'ye 3'e katlanıyor böyle. Bambaşka bir şekle getiriliyor. Oradan alınıyor, mesela hücrenin dışarısına gönderiliyor. Mesela bakın, bununla ilgili bir film göstereyim. Bir proteinin yani hücrenin dışına gönderilmesi. Biz proteinlere hep dar alanda bakıyoruz. Mesela bir sentezine bakıyoruz, bir taşınmasına bakıyoruz. Şimdi de bir proteinin nasıl dışarıya gönderildiğini görelim. Ya bu kadar komplekslik, bu kadar mükemmellik sadece bir şekilde açıklanabilir. Tek açıklaması sonsuz akıl sahibi ve sonsuz güç sahibi bir yaratıcının varlığıdır. Bakın şimdi gösteriyorum.
Large molecules.
Bakın büyük moleküllerin hücreden nasıl dışarı gönderildiğini göreceğiz. Sistemin mükemmelliği. Sekresyon denen bir işlemle hücrenin dışına gönderiliyor.
Salınma yani.
Evet, hücrenin dışına gönderilecek. Öyle çok kompleks bir işlem. Bakın hücrenin organellerini gösteriyor burada. Ribozom denen protein fabrikaları var. Bu kaba endoplazmik retikulumda üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikulum denen bir organel. Bunun özel bir görevi var. Şimdi onu gösterecek. Şimdi burada dışarıda sentezlenen, ribozomlarda sentezlenen proteinler endoplazmik retikulumun düz olan kısmının içerisine gönderiliyor. Şimdi düz endoplazmik retikuluma geçerken kesecikler haline geçiyorlar. Özel kesecikleri etrafı sarılacak.
Transport vesicles containing the proteins.
Bunlar taşıyıcı veziküller deniyor. Bakın gördüğünüz gibi etrafı paketleniyor. Bu muhteşem bir sistem. O zarın bir kısmını alıyor etrafında, değil mi? Onunla paketleniyor. Hı-hı. Ama o zarda asla bir defekt olmuyor. Ne delik oluyor, değil mi? Ne bir başka bir şey oluyor. Hemen de yerine yenisi geliyor onun. Yani sürekli olarak dinamik bir yapı var. Bir hayat var işte. Hayatın sahibi Allah. Onu gösteriyor. Bakın devam edelim. Golgi'ye gönderiliyor. Golgi'de çünkü özel bir işlemden geçiriliyor bunlar. Bir tarafından giriyorlar bakın. Veziküller. Diğer taraftan çıkıyorlar. Çıkarken bunlara özel böyle ekler ekleniyor. Nereye gidecekleri belirleniyor. Ama bunun bilinmesi gerekiyor. Yani bir protein mesela hücrenin dışına atılıp hormon oluyor. Beyinden salgılanan bir hormon. Hormonun boyutunu düşünelim. Değil mi? Nanometre büyüklüğünde. Yani milimetrenin 100 milyonda biri belki. 10 milyonda biri, 100 milyonda biri büyüklüğünde bir molekül. Öyle bir yolculuk yapıyor ki bu şuna benzer. Yani bir insan çıkıyor diyelim Türkiye'den. Gözü görmüyor diyelim. Harita yok elinde. Hiçbir şey yok. Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bir adres bulacak. Adresi bile bilmiyor. Yani böyle bir şey düşünün. Mümkün değil böyle birinin böyle bir yol bulması değil mi? İşte molekül onun gibi beyinden çıkıp böbreğe gidiyor. Böbrekte bir işlev yapıyor.
Each protein is precisely modified into its final form.
Golgi der ki bu durumu görüyoruz. İşte Golgi'de özel bir şekil veriliyor. Modifiye ediliyor.
Peptide sequence. The sorting signals allow the Golgi to aggregate the same proteins into a secretory vesicle.
Ve bir aldıkları bir sinyalle de aynı proteinler aynı keseye konuyor. Bakın bu da çok özel bir düzen. Çünkü orada bir tane protein yok ki. Golgi'nin içinde bulunan çok çeşitli proteinler var. Hatta yani binlerce protein var. Ama aynı proteinler seçiliyor, aynı yere gidecek olan aynı kesenin içerisine yerleştiriliyor. Yani bir posta merkezi düşünün. Böyle yüz binlerce mektup var. Öyle bir posta merkezi yok da. Hayal edelim yani şu anda. Milyonlarca mektup var hatta böyle. Çünkü bir hücrenin içerisinde bilim adamlarına göre aynı anda 10 milyar protein bulunuyor.
Doğru.
10 milyar. Ya dünyada 7 milyar insan yaşıyor. 10 milyar insan yaşayan bir şehir gibi düşünün. Ya böyle bir şey hayal bile edilemez de. 10 milyar proteinin her birinin nereye gideceği çünkü 100 bin çeşit de ben dün tekrar internete girip baktım. Bazı bilim adamları diyor ki İnsan vücudunda diyor 2 milyon çeşit protein var diyor. Ya sayı bilinmiyor. Çünkü genlerin oluşturduğu sinyal sayısının çok daha fazla olduğu düşünülüyor şu anda. Kod içinde kod deniyor buna. Belki de hakikaten 23 bin tane gen 2 milyon protein yapıyor olabilir. Daha bilim bunu gösterecek. Daha bilinmiyor bu. Biz 100 bin, 200 bin olduğunu kabul edelim. 200 bin çeşit proteinin her biri bakın paketlenirken nereye gideceği bir araya getiriliyor. Özel bir ek ekleniyor ve gideceği yer belirleniyor. Şimdi devam edelim.
Once filled with cargo, secretory vesicles bud from the Golgi.
Bunların üzerinde de özel çıkıntılar var, birleşme çıkıntıları bunlar.
The vesicle membrane contains protein docking markers that match and can interact.
Bu docking marker denen özel birleşme proteinleri ki bunların karşılığı var, reseptörleri veya alıcıları burada. Onlarla birleşip hiçbir sorun olmadan içindeki proteini kargo olarak gönderecek bakın.
Secretory vesicles store their contents stimulated by an appropriate regulator.
Fakat bunların şimdi bunlar burada bekletiliyor ama bunlar özel bir sinyal geldiğinde içindeki kargoyu boşaltıyor. Mesela diyelim ki içinde bunun GLUT4 diye bir protein var. İnsülin salgılandığı zaman insülinin glikozun hücre içine girişini kolaylaştıran. Bunlar bu şekilde keseciklerde tutuluyor. Sadece insülin sinyali geldiği zaman bunlar gelip zarla birleştiriliyor veya işte dışarı gönderiliyor. Demek ki bir sinyal gerekiyor. O sinyal geldiğinde ancak bakın birbirine bağlı çok kompleks mekanizmalar bunlar. Ne oluyor biliyor musunuz o zaman? Kalsiyum girişi hızlanıyor hücre içerisine. Özel kapılardan bakın kalsiyum giriyor. Bu kalsiyum da gördüğünüz gibi keseleri bakın zarla mükemmel bir şekilde birleştirip bunun içindeki proteinleri dışarı atıyor. O da gideceği yere gönderiliyor. Şimdi bu sistem, bu sadece küçük bir bölümü hücrenin cansız atomların bir araya gelmesinden olan bir sistem değil. Yani muazzam bir akılla bir işleyiş var değil mi? Anan yani böyle. Hiç hata yapılmıyor ve hep muhteşem bir aklın tecellisini görüyoruz. İşte bu hayat, canlılık. Yani Allah anan yaratıyor. Hay sıfatı tecelli ediyor. O da hayatın sahibi inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Ağzınıza sağlık. Yayınımıza kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
Bir Kur'an mucizesiyle devam edebiliriz inşallah.
Evet.
Göklerle yerin birbirinden ayrılması bu mucizeye Kur'an'da işaret edilmiş. Bunun hakkında bir slaytımız var. Allah Kur'an'da şöyle belirtmekte, şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki, başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Enbiya suresi 30. ayet. Dikkat edilirse bu ayette göklerle yerin yaratılışı anlatılmaktadır. Ayetin birbiriyle bitişik olarak tercüme edilen rad kelimesi Arapça sözcüklerde birbiriyle iç içe ayrılmaz durumda kaynaşmış anlamlarına gelir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için bu kelime kullanılır. Ayette geçen ayırdık ifadesi ise Arapçada fakt fiildir ki bu fiil bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp parçalayıp dışarı çıkması anlamına gelir. Örneğin tohumu fiil izlenerek topraktan dışarı çıkması Arapçada bu fiile ifade edilir. Evrenin yaratılışının tam ayetle bildirildiği gibi olduğu ise bilim adamları tarafından çok yeni olarak ortaya konulmuş bir gerçektir. Big Bang'in ilk anını düşündüğümüzde evrenin tüm maddesinin tek bir noktada toplandığını görürüz. Diğer bir deyişle her şey, hatta henüz yaratılmamış olan gökler ve yer bile bu noktanın içinde birbiriyle iç içe ayrılmaz durumdadır. Ardından bu nokta şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrılmıştır. Aynı ayette bildirildiği gibi. Yine burada Kur'an'ın bir mucizesi daha, bilim adamlarının daha hala tam olarak bilemediği Big Bang'in, hani var olduğunu biliyorlar ama Big Bang'in varoluşundan bahsediyor. İşte Big Bang neden vardı? Niye oradaydı? Ne zaman patladı? Ne oldu? Hala bunları bilmezken Kur'an yine burada işte onun yaratıcı tarafından yapıldığını bize çok açık bir şekilde gösteriyor.
Evet.
Evet. Evet. Bir de Big Bang özür dilerim. Hani şu anki kainatın hepsinin toplandığı yer olarak tabir ediliyor, evet, bazı bilim çevrelerince. Sıfır hacim o ve sonsuz yoğunluk deniliyor. Yani evet, şu anki bütün uzayın aslında zamanında sıfır hacimde olduğu için sanki orada bir madde varmış gibi sonsuz yoğunlukta bir madde vardı ama sıfır hacimdeydi diyor. Bak halbuki burada şöyle demesi lazım. Sıfır hacim ne demek? Yok.
Yok.
Yoktan ve sıfır kütle de yok yani. Hiçbir şey yok. Madde yok. Evet. Allah onun hepsini orada patlamaya vesile kılarak patlama görünümünde yaratıyor. İnşallah. Ve biz bu gördüğümüz, algıladığımız evrenlerin neticesinde orada sonsuz yoğunlukta bir madde olması gerekir diyor bilim adamları. Evet. Halbuki Allah onu yoktan yaratıyor, var ediyor orada. Değil mi inşallah?
Evet, evet, bu
inşallah.
Bir de orada çok sayıda delil bize çok planlı bir yaratılış olduğunu gösteriyor inşallah Big Bang'in. Mesela patlamanın şiddetini yani bilim adamları net olarak söylüyor bugün. Şiddeti biraz daha fazla olsa bütün madde dağılıyor, galaksiler, yıldızlar oluşmuyor. Patlamanın şiddeti biraz daha az olsa bu sefer kendi üstüne çöküyor, yine evren olmuyor. Şimdi bakıyoruz mesela madde var, antimadde var. Elektronlar var mesela, pozitronlar var. Bunun karşılığı olan elektronun karşılığı da pozitron, madde antimadde. Maddenin antimaddeden mutlaka fazla olması gerekiyor, tam olması gerektiği gibi. Yani elektronların pozitrondan biraz fazla olması gerekiyor, tam o şekilde. Aksi takdirde yine evren olmayacaktı. Bakıyoruz, nötron, antinötron var. Nötron tam olması gerektiği gibi yine biraz fazla. Şimdi entropi diyorlar, bu şeyde entropinin düzenli, yani başlangıçtaki düzenin az olması gerekiyor. Daha fazlaya geçecek. Yine tam olması gerektiği gibi. Aksi takdirde yine yaşam olmuyor. Ya baktığımız zaman böyle onlarca delili var. Muhteşem planlı bir yaratılış olduğunu, yani plan derken insan plan yapar. Allah plandan münezzehtir de. Yani detaylarla ve hassas bir denge var. O anlamda kullanıyorum.
İnşallah, evet.
Yani çok hassas bir dengeli yaratılış var. Biraz ama böyle yani, öyle biraz derken birazın da bir miktarı var. Mesela milyar kere milyar kere milyar kere milyar kere milyarda bir farklı olsa diyor bilim adamları, o patlama anındaki o denge, hiç hayat olmuyor. Maddenin miktarı, mesela çekim kuvvetleri, değil mi? Fizik kanunları biraz değişik olsa, dört tane temel çekim kuvveti var. Gravite, yer çekimi, ondan sonra zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetizma. Bunlarda bir parça farklılık olsa hiç madde olmuyor, hayat olmuyor, atomlar olmuyor, hayat olmuyor. Bunların hepsi bize muhteşem bir dengenin olduğunu gösteriyor. Bu da işte bu kusursuz düzen, düzenin varlığı bilimi oluşturuyor. Bilim de bize bir yaratıcının varlığını işaret ediyor. Yani bilimin amacı bu zaten. Bilimi yaratan Allah, çünkü o düzeni yaratan Allah olduğuna göre ve insan da o düzene bakarak fikir yürütüp de bilimi oluşturduğuna göre, biz çünkü düzene baktığımız zaman ancak bilim oluyor. Demek ki bilim yaratan Allah olmuş oluyor inşallah. Kur'an'da da bunu bize bildiriyor 1400 sene önce. Bilim adamları ne zaman keşfediyorlar? 20. yüzyılda.
Yeni keşfediyorlar.
Demek ki Big Bang'i yaratan Allah inşallah. Onu da o bilim adamına ilham ederek bulduran yine Allah inşallah.
Zaten bu noktada bir de şey diyorlar hocam, Big Bang hani neden orada vardı? Ne zaman, niçin patladı? Bu sorunun hala bir cevabı yok. Yani cevabı biz biliyoruz. Evet. Yaratıcı istediği için, ol dediği için hemen oldu. Ama Darwinistler bunu şöyle açıklıyorlar. Big Bang bizi ilgilendirmez. Biz nasıl, nereden geldiğimize bakarız. Yani onu araştırmıyorlar. Onun hemen sonrasında yaşamın nasıl başladığına bakıyorlar. Yani bu, çünkü ona araştırdığın zaman dibine inemeyeceksin. Yani dibine ineceksin ama evet,
Allah'ın varlığına
gidecek. Allah'ın varlığını kesinlikle onaylamak zorunda kalacaksın.
Evet.
Zaten işte Richard Dawkins'te hocam, herkes görebilir internette. İşte röportajını açık açık söylüyor. Şey diyor işte, bizi yaratıcı yaratmamıştır. İşte bilinçli varlıklar tarafından biz yaratıldık. Tabii bilinçli varlıklar, kastettiği şey uzaylılar. Şu an ispatı olmayan uzaylılar. Onun da bir ispatı. Koş hadi, uzaylılar var. Onu kim yarattı?
Onu kim yarattı?
Zaten tabii. Yüce Allah diyor ki ben sizi alemlerden yarattım. Yani bizi de olup olmadığı bilmiyoruz. Var olsa dahi bu Yüce Allah'ın olmadığının kanıtı olamaz.
Hayır, var var. Onun yaratığın kanıtı olur zaten.
Olduğunu, alemlerden yarattım ben sizi diyor. Yani sadece alemlerin, siz yoksunuz.
Alemlerin olduğunu söylüyor. Yarattığı
evet, evet. Alemlerin Rabbi diyor. Evet. Hocamız demişti onu. Mesela demişti, bütün bu bizim evren, tek bir atomun elektronunun içinde yaşıyor olabiliriz biz. Yani sonsuz sayıda alemin Rabbi Allah. İnşallah. Evet. Allah'ın gücünün sınırı yok. İnsanın kavrayabileceği bir şey değil. Ama bizi ilgilendiren dünya hayatı var. Biz burada imtihan için varız inşallah. Sonsuz ahiret ve Allah'ın hoşnutluğu ve rızası var. Yani biz buna bakarız. Yani yoksa insan tabii ki kavrayamaz. Allah'ın kendini bildiği gibi bilemeyiz. Mesela insan ruh olarak var. Allah ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Biz ruhun varlığını da kavrayamıyoruz. Size az bilgi verilmiştir diyor Allah. İnsanı sınırlı bir akılla yaratmış, aciz bir varlık olarak yaratmış inşallah ki Allah'ın büyüklüğünü kavrayabilelim diye. Gücünü hakkıyla takdir edebilelim inşallah.
Evet.
Bu kadar yani, biz Allah'ın hoşnutluğu ve rızasına bakarız. Zaten yaşamın amacı budur, hedefi budur. Bunun için yaratılmıştır inşallah. Ama her şeyde o çok önemli yani, bilim bize her yerde bir mesaj var. O da Allah'ın yarattığını gösteriyor. Çünkü bir düzen var ve o düzen sürekli olarak tekrar tekrar yaratılıyor. Ve korunup kullanıyor Allah. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Allah diyor, Allah, şeytan Allah'a sınırım, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye, yani zarar görürler diye, dağılıp giderler diye her an kudreti altında tutuyor diyor. Bakın bu çok önemli. Gökleri ve yeri, yani her şeyi Allah kudreti altında tutuyor her an. Eğer diyor Allah bırakacak olursa dağılıp gideceklerini bildiriyor. Yani her an evet. Yaratılış var. Anan ve Allah her anı kudreti altında tutuyor. Bir kere yaratılıp bırakılma gibi hani bazen insanlar öyle bir yanılgıya, öyle bir yanılgı dolu iddia ortaya atıyorlar. Öyle bir şey yok diyor Allah. Her an kudreti altında tutuyor. Nitekim bu mükemmel düzen 15 milyar yıldır işliyor mesela Big Bang'ten itibaren.
Evet, evet, evet. Yani Allah düzen dediğimiz konuyu Allah özellikle zor bir durumda yaratıyor. Yani illaki bir kuvvet veya bilinç uygulamalısınız ki ortama düzen devam etsin. Eğer oradaki kuvveti kaldırdığın an hemen bozulmaya başlıyor. Yani mesela çok basit bir mesela şöyle küçük bir kumandayı masanın üzerinde dengede durmasını isteyeceğiz. Çünkü dengede durmak bir düzendir. Bir çeşit düzendir. Bunun dengede durması gerekiyorsa eğer
İlla ki bunun dengesinin nasıl olacağını bilen bir bilincin uygulayacağı kuvvetle bu dengede durabiliyor ancak. Kuvveti kaldırdığınız zaman bu düşer, düzen bozulur. Yani Allah özellikle böyle bir kanun ve kuralla yaratıyor. Ve özellikle kendi tecellisinin ve kudretinin her an kontrol ettiğini bize gösteriyor Allah. Çünkü hiçbir madde Allah'tan bağımsız olamaz ve her maddeyi Allah kuşatmıştır inşallah. Öyle kendi kendine diye tabir edilen doğadaki doğa olaylarında mesela bir düzen oluşmaz kendi kendine. Her yapıyı doğa, mesela biyolojik bir mesela ceset diyelim, düzenli bir, mesela şu an biz yaşıyoruz. Ama ölümümüzün hemen akabinde her ne kadar düzenli de gözükse bu ceset, bıraktığınız zaman doğaya ne olur? Mesela cesedi gömdüğü zaman ne oluyor? Öyle kalmıyor. Hemen parçalanıyor değil mi? Yani monomerlerine ayrılıyor. Hemen oradaki bakteri onu ayrıştırıyor. Yani bütün dağılıyor. Veya mesela bir arabanın belli bir hız, uçağın mesela değil mi, havalanması için muhakkak gerekli aerodinamik dizayna sahip bir aerodinamik kanat yapısının ve bir motor itici kuvvetinin sürekli olması lazım ki o uçak havada kalabilsin. Motor durduğu zaman ne oluyor? Yani güç olmadığı zaman, gücü kestiğin zaman ne oluyor? Uçak düşüyor ve parçalanıyor değil mi? Yani var olan anlamlı teknoloji ve bütün durması için bir bilinç ve kuvvetin sürekli olması gerekiyor. Düzeni sağlayan etmeni Allah kanun olarak bu şekilde yaratmış vaziyette. O yüzden evrimcilerin iddiası tamamıyla yanlış. Hiçbir düzen kendi kendine ve kuvvetsiz ve bilinçsiz olamaz. İnşallah. Nereden de şey anlıyor? Evet.
Ben de şimdi köklerden bahsetmek istiyorum. Kökün yapılarından bahsetmek istiyorum. Tohumdan, kökten baktığımız zaman doğada toprağa ekilmiş her bitkinin bir kökü var. Ve bu kökler toprağın içerisinde yavaş yavaş aşağıya inerek ikinci dallarını, üçüncü dallarını oluşturuyorlar. Tohumun çimlendiği zaman ortaya çıkan ilk köke birinci kök adı veriliyor. Bu kök tohumdaki embriyo içinde yer alan büyüme bölgesine çıkmaktadır.
Evet.
Çıkmaktadır. Kök yavaş yavaş toprak altında yer çekimine doğru yavaş yavaş ilerlediği zaman kalınlaşır ve kendisine bağlı olarak yan kökler oluşturur. Bu yan kökleri de neden oluşturuyor? Bu birinci köklerden oluşan yan kökleri de ikinci kökler adı verilmektedir. Buna ikinci kök adı verilmesinin sebebi de birinci köke bir şey olduğu zaman o gelişimini tamamlayamadığında ya da verilen şeyi yerine getiremediği zaman direkt görevlerini ikinci köke görevlendiriyor. Yani bir nevi kendisini kopyalıyor. Köklerde bile kopyalama var. Bir nevi kendisini kopyalıyor ve o ikinci kök, birinci kökün yapması gereken görevleri ikinci kök yapmaya başlıyor. Diğer bir slide'ımı göstereyim. İki kök arasında büyük bir uyum ve yardımlaşma var. Bu benim bahsettiğim işte birinci kökün yerine bir herhangi bir aksaklık olduğu zaman, yerine getiremediği zaman ikinci kök devreye giriyor. Ve birinci kökün görevlerini ikinci kök yerine getirmeye başlıyor. Diyelim, bitelim.
Yani usta çırak gibi.
Aynen öyle. Yani kopyalıyorlar. Birinci kökün yapacağı her şey, emri olanı hepsi ikinci kökte de bulunuyor. Yani böyle düşündüğümüz zaman çok imkansız olacak olanmış. Hani ne, bir örnek verelim. Hani bizim vücudumuzda kolumuzun başka bir zarara uğradığı zaman parmak çıkarması ya da başka bir yerden kol çıkarması gibi bir şey oluyor. Yani ikinci bir, üçüncü bir kol çıkarması gibi bir şey oluyor. Yani maşallah Allah burada çok kusursuz bir işlev vermiş.
Evet.
Kök, ağacı ekiyorsun. Kökünde, birinci kökünde bir problem meydana geldi ki olması çok büyük bir risk taşıyor. Kökler toprak çok sert ve taneleri olan bir
Kayalar var.
Evet. Kayalar, taşlar çok sert. Yani parmağımız bile sokmakta zorlanıyoruz ve bu yüzden kürekler falan oluşmuş. Hani insan eliyle bile yapılamayacak bir şey ki tohum minicik bir şey. Hani çok küçük zararı uğrayabilecek olan bir şey toprağa konulduğu zaman. Ama Allah bunu da düşünmüş. Yani bir tohumun toprağın içerisine
Allah,
girdiği
evet,
zaman.
Evet, öyle yaratmış diyelim. Düşünmeye ihtiyaç duymaz Allah inşallah.
Allah'ın öyle yaratmış maşallah. Toprağın içerisine girdiği zaman zararı uğramadan köklerini salmasını ya da birinci köke bir şey olduğu zaman işte ikinci kökün devreye girmesini maşallah. Bununla ilgili de toprak, daha detaylı bir bilgi vereyim. bilgi vereyim. Çok pardon. Kökçükler tohuma, yani toprağa yerleştiği zaman kökçüklerden tohumdan çıktıklarını üzerlerinde kendilerinden sürtünmeden kuracak kimyasal bileşikli özel bir salgı bulunuyor. Ve bu salgı sayesinde tohum toprağın içerisine ekildiğinde o taşlardan, pürüzlerden, sertliklerden, yani çok hassas bir şey koruyor. Bu salgı sayesinde korunmuş oluyor. Ve toprağın içerisine girip ilerlerken meydana gelen sürtünmeye vereceği zararı da, ve olumsuz etkileri de yok etmiş oluyor. Kökün koni bir de en önemli özelliklerinden birisi de köklerin koni şeklinde olması. Kökün koni şeklinde özel bir geometrik şekle sahip olması da kökün toprakta ilerlerken sürtünme kuvvetini en aza indirmesini sağlıyor. Koni şeklinde olduğu için toprakla ilk temas eden bölgesi o koni şekli olmuş olur. Koni de kökün en uç kısmında oluşuyor. Yani toprağa ilk değdiği yer kökün koni kısmı olmuş oluyor. Bu şeklinden, geometrik şeklinden dolayı da kök en aza, yani zararı en aza indirilmiş bir şekilde gelişmesini sağlamış oluyor inşallah.
Maşallah. Şimdi şu resme bakacak olursak, son slide'daki resme, şu toprağın hizasına bakalım. Mesela hücre zarı gibi, yani düşünebiliriz. Üst kısım maşallah çok estetik. Mesela ağaçlara çeşitli güzellikler oluyor, meyveler oluyor, birçok yapısını barındırıyor. Bu şu kısmın tam toprağın üstünden itibaren güzellik ve estetik başlıyor. Ama bakın tam toprağın hemen bu sınırın altında hakikaten görsel olarak, estetik olarak pek de güzel olmayan kök kısmı var. Ama bütün lojistik ve hayat, yaşam gereken bütün şeylerinde kökten alıyor.
Kökten aldığı gibi burada Iowa Üniversitesi'nde botanikçi araştırma yapmış. Çok ciddi rakamlar, yani kilometrelere döktüğü zaman köklerde oluşan gelişimi çok ciddi rakamlara döndüğünü göstermiş. Bir çavdar bitkisinde denemişler bu deneyi ve belirli bir süreden sonra çavdar bitkisinin kökünün 13.800.000 adet dallanmasının olduğu ortaya çıkıyor.
Maşallah.
Çok
maşallah.
13 milyon.
Evet, 13.800.000 adet. Ve bu kökün bu dallanmanın 235 metrekarelik bir alana sahip olduğunu göstermiş oluyor. Ayrıca 14 milyar adet de kök tüyü olduğunu saptamışlar. 14 milyar adet kök tüyü olduğunu saptamışlar. Bu da 400 metrekarelik bir alanı hapsettiğini gösteriyor. Yani bizim bir ağaçta gördüğümüz güzelliğin aslında altında çok ciddi, hani çok büyük bir çalışmanın, yani onun nasıl, yani Allah nasıl yarattığının eşsiz bir benzeri olmadığını gösteriyor. Yani çok ciddi, çok güzel, çok detaylı bilgiler var. Hani
evet, maşallah.
Bunları görüp Allah'a şükretmemek imkansız, yani maşallah.
Maşallah.
Evet, o bitti mi?
Bir şey daha söyleyeceğim. Araştırma sonucunda da kökün topraktan besin ve su alma alanının 630 metrekarelik bir alan olduğunu gösteriyor.
Maşallah. Ve bu 630 metrekarelik alan nerede? Ağacın o hemen gövdesinin altında. Yine bir ağaç kadar olan bir kısımda, bütün bu 635 metrekare. O kadar yayılmış da değil. Yani Allah bunu, mesela bizim akciğerlerimize de buna benzer alveollerin, bütün mesela açtığın zaman bir tenis kortunu kaplayacak kadar bir alan ama küçük bir alan içine saklıyor. Maşallah. DNA mesela 2 metrelik bir iplikçik ama küçülttüğün zaman bunu angiostrom boyutunda, mikron boyutunda hücrenin içerisine Allah saklıyor, paketliyor. Bu bitki köklerinde de var. Oradaki detaylarla ilgili ya çalışıyorum, evet. Sen söyle.
Şimdi bitki hepimizin bildiği gibi çok basit mantıkla baktığımız zaman bitkiyi toprağa bağlayan şey köküdür. Kimi saçaktır, kimi kazıktır, işte kimi depodur havuçta olduğu gibi. Allah yaratırken hepsini farklı farklı yaratmış ihtiyaca göre, insan ihtiyacına göre. Bizim beslenebilmemiz için işte havuç, patates, bunlar bildiğimiz toprak altında yetişen kökler. Köktür yani, besin maddesinin biriktiği. Ama genellikle baktığımız zaman doğada şey vardır. İşte kök, ana gövdenin ve yaprakların beslenmesini sağlayan maddeleri ağacın üst dallarına taşımakla görevli organdır. Yani işte eriğin ya da işte başka bir meyvenin bütün vitaminlerini, minerallerini almaya yarayan organ bitkide köktür. Kökün bunu yapmak için birkaç yöntemi var. Arkadaşımız kaygan sıvıdan bahsetti, kökün etrafındaki. Bu kaygan sıvının adı mukozadır. toprağın içindeki ilerlemesini rahat sağlayabilmesi için o bitki kendisi bir sıvı salgılar. Yani o gerektiğinde kayayı kırabilecek güçlü olması, işte o maddeyle beraber toprağın içinde rahatça ilerlemesi, en ufak kılcal kökün dahi biliyoruz ki hani her yere gitmiş ufacık kök nasıl gidebilir? İşte o mukozo denilen sıvı sayesinde kayganlaştırıyor bölgeyi. Tabii kökün uç noktasında yine eldiven niteliğinde kökün zarar görmemesi için kaliptra denilen kök başlığı var. Bu kök başlığı ona işte mesela boks eldiveni ya da kask gibi düşünün. Hani böyle vurduğumuz zaman etki etmiyor. Kafamızı vurduğumuz zaman ya da işte toprağa geldiği zaman ilk yol açıcı, kökün gitmesine yol açan kaliptra denilen başlık var. Kaliptra sayesinde önüne yol açıyor. Su neredeyse oraya gidiyor. Hava neredeyse, gerekli zaman havaysa, toprağın içinde hava yerleri vardır. Hava neredeyse oraya gidiyor. Ya da işte ihtiyacı olduğu element neredeyse oraya gidiyor. Bitkilerde de şöyle bir şey vardır. Mesela kalsiyum ya da fosfat. Şimdi bir bitki 50 gram kalsiyuma ihtiyaç duyuyor diyelim. 30-20 gram da potasyuma. Eğer 10 gram potasyum varsa ve işte 100 gram kalsiyum varsa bu bitki gelişmiyor. Niye gelişmiyor? Potasyum az. İstersen 100 gram kalsiyum at sen buna, gelişmiyor. İşte bitki bunun işte potasyumu aramak için ya da işte suyu aramak için köklerini daha uzağa atıyor. Daha farklı yerlere atıyor. Bulabileceği yere kadar gidiyor. Onun için her bitkinin kökü farklı. Çünkü bitkinin ihtiyacı farklı. Çok derine iniyor, suyu daha derinden daha çok alabilmek için. Çok yanlara gidiyor, işte daha iyi havalanabilmek için. Çünkü toprağın altı biraz daha serttir, biraz daha sıkışmıştır. Orada hava zerrecikleri daha azdır. Yani tabi bunların rastgele olması imkansız. Bu kaygan sıvının, işte kaliptra başlığının, işte bitkinin, her bitkinin farklı davranışı, farklı kök yapısı. Allah'ın yaratma gücünü çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani maşallah. Bu mucizeyi, ben yüzeysel anlattım, inanılmaz şeyler var. Arkadaşlar bakabilirler kaliptraya ve mukozo tabakasına. Çok mukozo öyle basit, bizim mesela işte sümük yapımız gibi bir şey. Yani muhteşem bir şey. Bitkide de var aynısı. Çok inanılmaz.
Tamam, mesela bu gibi. Sistemin, bu muhteşem sistemin, bir de unutmayalım, genetik bilgisi var. Mesela milimetrenin binde birinde bütün bu bilgi var. Hangi sıvıyı salgılayacağı, onun kimyasal birleşiminin ne olacağı. Değil mi? Orada mesela söylüyoruz, 235 metrekarelik bir yüzey alan var. 14 milyar tane tüycük var. O bir bilgi. Onun bilgisi de milimetrenin binde birinde kodlanmış olarak var. Ve o bitki mesela onu diğer nesile aktarıyor. Ondan diğerine aktarılıyor. Ondan diğerine aktarılıyor ve kusursuz.
Kusursuz.
Ve ilk baştan itibaren var. Bakın her aşamada biz Allah'ın yaratmasını görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Çünkü genetik bilginin de mükemmel olması gerekiyor ki. Çünkü mesela Çağdaş Hocam'ın da anlattığı, Meral Hocam'ın da anlattığı sistemlerin hepsinde bir amaç var. İşte bitkinin daha çok hava alması lazım geldiği zaman, o zaman ona göre yayılıyor. İşte ilerleyecek, sert zeminde ilerleyecek, bakın kayganlaştırıcı sıvı var. Bir amaç var orada yani, değil mi? Onun rahat ilerlemesi için bir sıvı yaratılmış. O sıvıyı da o salgılıyor. Ama o yeni daha sıvı, herhangi bir sıvı da değil. Yani su salgılasa onu kayganlaştırmaz ki su hemen, evet. Değil mi? Sürtünmeyi azaltan bir sıvı olması gerekiyor. Onun kimya bilgisi var, o da genetik bilgi olarak var.
Hepsi var.
Bunların hepsi işte kusursuz yaratılışı gösteriyor bize, evet. Maşallah.
Göremiyor bitki. Dışarıda ne olduğunu bilmiyor, toprağın nasıl yapıda da olduğunu bilmiyor. Algılayamıyor, öğrenemiyor, aklında tutamıyor. Bilgiyi başka bir arkadaşına söyleyemiyor da. Böyle bir konu da yok. Bilgi onda zaten, o bilgiyi bilen yaratıcı tarafından yaratıldığı çok büyük ortada. Mesela şurada kökün resmi, bakın resmini gösteriyorum. Az önce Çağdaş Hocam anlattığı gibi kökün başlığı tam elmas uç gibi yani, değil mi?
Evet.
Böyle sert toprağı devam edecek. Yok. Kazıcı tam matkap gibi şeklinde zaten baktığınızda. Fakat bir enteresan konu da şu. Bitkinin iletim demetleri kökün içerisinde bulunuyor. Yani bunların hepsi vücudumuzdaki damar ağı gibi. Ama basitçe anlatacak olursak su tesisatı gibi. Ama
evet.
Değil mi? Ta kökten
kısilen ve flüan boruları vardır. Bunların bir kısmı yaprak uçlarına kadar kökten alır suyu ve besin maddesini tabii ki yaprak uçlarına kadar iletir. Bir de tam tersi yönlü de bir akış vardır. Yani alta giden de akış vardır ayrıyetten bitkide.
vardır. Maşallah. Ama motor var mıdır? Yoktur. Kas var mıdır? Yoktur. Mekanik bir sistem var mıdır? Yoktur.
Hayır, bir de şimdi şöyle bir şey var. O suyun oraya normalde fizik kanunlarına göre çıkması imkansız normalde. Evet. Mesela çok yüksek ağaçlar var değil mi? 100 metre boyunda ağaçlar oluyor. Kılcal borularda suyun yukarı çıktığını biliriz. Ama çok sınırlıdır bu. 100 metreye çıkmaması gerekir normalde. Nasıl çıkıyor oraya? Bunu açıklayamıyorlar değil mi? Hayret verici bir yani teknoloji.
Bitkide su iletimi zaten çok bilimin araştırdığı ve çeşitli teoriler öne sürüyorlar. Çeşitli açıklamalar yapmaya çalışıyorlar ama net bir şekilde evet kesin bundan kaynaklanıyor diyemedikleri bir konu. Ya suyun kendi yüzey gerilimi var, viskozitesi var. Su bir yere akmaya başladığı zaman oraya doğru gitme eğilimi var. Evet, bir kendi atom yapısından kaynaklanan bir şey, birleşme, birbirinin öndekini onu sürükleme kuvveti var. Ama ya 30 metrelik bitkinin ta dibinden sadece yani hangi kuvvete göre en uçtaki yaprağa kadar gitmesi gerektiği kadar bile gidiyor. Yani fazla tazdikte veya eksik tazdikte gitmiyor. Oraya ulaştığında tazdik bitiyor artık. Gerektiği mesela akması gereken ters yönde akım olacaksa da o da başka bir boru hattından ilerliyor. Maşallah.
Maşallah şöyle bir durum da var inşallah. Rabbim yine yaratmasıyla, kusursuz yaratmasıyla bitkiler yapraklardan suyu alıyorlar. Yapraklardan dallara, dallardan da gövdeye, gövdeden köke gidiyor. Yani maşallah burada da kusursuz bir yaratılışı görüyoruz.
Evet. Hiçbir sinir sisteminde olmadığına göre bitki bunu sonradan öğrenebilecek bir sistem de yok. Yani evrimcilerin anlatabileceği burada hiçbir konu da yok. Bilen bir yaratıcının ancak ona vereceği proteinler, DNA olarak zahiri ile bunlar ancak mümkün olabiliyor. Biz de aynen onu görüyoruz maşallah. Bilim bunu söylüyor inşallah. Evet.
Ama işte o bilginin birleşiminden kusursuzluk ortaya çıkıyor. Yani bu sistemleri kontrol eden tek bir tane protein değil, binlerce protein, binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Ve muhteşem yani böyle. Tam hiç kusursuz. Her şey olsa, o tüycükler olmasa olmuyor. İşte her şey olsa, o tohumun ilk açılma anındaki o gelişmeler olmasa olmuyor. Onu yapacak sistem olmasa. Ya da her şey olsun ama işte su yapraklara kadar çıkamıyor, yine olmuyor. Kusursuz olduğu zaman, eksiksiz olduğu zaman ancak işleyen bir sistem. Bu da en baştan itibaren, çünkü fosiller de bunu bize gösteriyor. O bitki hiç değişmemiş. Ne kadar zamandır? 50 milyon yıldır, 100 milyon yıldır, 150 milyon yıldır değil mi? Baktığımız zaman fosillerden de bunu görüyoruz. Yani genetik bilgisi tıpatıp aynı bugünküyle. En ufak bir değişikliğe uğramamış ve o kusursuzluğa ilk baştan itibaren sahip ve birdenbire ortaya çıkıyor. İşte bu Allah'ın yaratılışı inşallah.
İnşallah.
Yani Allah'ın orada birinci köke bir şey olduğu zaman ikinci kökü kopyalaması, ikinci kökün devam etmesi, hepsi ayrı bir şükürlük. Yani gerçekten Rabbimin yarattığı her şeye binlerce kez şükretmemiz gerektiğine, aslında her adımda ya da gözümüzü bile her kapatıp açtığımızda şükretmemiz gerektiğini hatırlatıyor.
İnşallah.
İnşallah doğru. Ki böyle bir ayeti var. Oysa ki ne az şükredersiniz diye. Şeytandan Allah'a sınır.
Evet, ne az şükrediyorsunuz diyor. Maşallah.
Evet.
Doğru. Evet, her şey için sürekli şükür gerekiyor. Bitkiler, mesela portakal değil mi? Onu bir düşünmek lazım. Portakal var, işte mandalina var. Güzel meyveler var böyle. Hepsi lezzetli, güzel kokulu. Şimdi portakalın bir kabuğu var. Açıyorsunuz, dilimlenmiş. Ya yemek için yaratılmış, o belli. Lezzeti, tadı, kokusu, vitamin var hepsinin içinde. Özel ihtiyacın olan vitamin. Hiçbir de zararlı değil değil mi böyle? Yani zarar da vermiyor vücuduna. Tabii aşırı yersen her şey, yani dünya hayatı öyle yaratılmış. Yani o şekilde eksikliklerle ama senin faydalı olacak şekilde yaratılmış ve estetik olarak rengarenk ve güzel kokulu. Şimdi çiçekler var mesela yine aynı şekilde. Pırıl pırıl ve güzel kokulu ve estetik böyle. Hepsi bir amaç uğruna yaratılmış. Yani dünya hayatının da bir amacı var inşallah. Allah'ın kulluk etmesi. Yani bunları görüp Allah'ın yaratmasının delillerini, Allah'ın gücünü hakkıyla takdir etmek. Sonsuz güç sahibi olduğunu bilmek. Ve her şeyi yaratanın Allah olduğunu bilip tek ilah olduğunu kavramak inşallah. Allah bizden bunu istiyor inşallah.
Evet, bazı bitki ve güzel resimlerinden kısa bir şey gösterebiliriz. Ekrana veriyorum.
O köke,
maşallah.
Kök bazen mesela azot eksikliği oluyor. O köke hemen yanı başındaki bakteri yardım ediyor. Toprağa azot, toprağa bağlıyor azotu.
Maşallah, doğru.
Nitrifikasyon bakterileri. Oradan kök faydalanıyor. Yani bir şey sebep doğrultusunda her şey gidiyor.
Yardımlaşma var.
Yardımlaşma var inanılmaz bir şekilde. bakteri ondan faydalanıyor, o bakteriden faydalanıyor. Yani bu zaman içinde olmuş olabilir mi? Hiç imkansız. Hani akıllı olmak gerekir bunun için. Ben bitkinin yanına gideyim, işte o bana yardım etsin, ben ondan besleneyim. Nitratı toprağa bağlayayım, nitrit haline çevireyim. Bitki oradan alsın, beslensin. İşte
bir akıl var orada değil mi? O akıl bakteriden değil ama belli.
Bakteriden veya bitkiden de değil.
Evet, bitkiden de değil.
Bunu görmek lazım. Sadece değil, işte nitrit gazı toprağa bağlanması, fazla olan azotun yine aynı bakteriler tarafından havaya salınması var. Azotun fazlası zararlı.
Evet.
Bitkiler için. Yani böyle kusursuz bir denge var. Evet. İnanılmaz. Var. Tabii bunu hani bir irade yapmış olmalı. Bunu iki tane bakteri oturup düşünmüş olamaz.
Evet.
Yani. Bir de olması gerek her bitkide değil. Mesela azotun çok ihtiyaç olduğu baklagillerde onun orada olması, o bakterinin orada olması lazım. Yani her bitkide de değil. Bu gerçekten çok inanılmaz ve hassas bir denge. Pamuk ipine bağlı ama işte bir irade tarafından yaratıldığı çok açık.
Mükemmel şekilde işliyor ama değil mi? Milyarlarca yıldır.
Maşallah.
Maşallah. Bu dildeki bir iman hakikatini atabiliriz.
Evet. Şimdiki dilimizdeki bakterilerden bahsedeceğiz. Tabii bu konu çok bilimsel konu. Bunu değinmek istedim. Çeşitli besinlerle vücudumuza nitrat alıyoruz. Nitrat vücuda girdiğinde içerdiği oksijen molekülünü kaydederek nitrite dönüştürüyor. Nitratın kolaylıkla nitrite dönüşebilmesi aslında insan için tehlikelidir. Çünkü nitrit rahatça kimyasal tepkimelere girebilir ve yiyeceklerde alınan aminlerle bağlanarak nitrozamin denilen zehirli maddeye dönüşebilir. Vücuda kolayca girebilen nitrozaminler mide kanseri gibi önemli hastalıklara neden olur. Araştırmacılar bir süre önce besinlerde vücuda alınan nitratın %25'inin nitrite dönüştürülmek üzere tükürüğe karışarak ağızdaki hücrelere geri döndüğünü fark etmişler. Bunun nedeni önceleri anlaşılamamıştır. Çünkü nitrit potansiyel olarak zararlı bir madde olarak düşünülmektedir ve zararlı bir maddenin vücutta üretilmesinin de bir anlamı yoktur. Ancak bu durumun nedeni bir süre sonra anlaşılmıştır. Nitrit tükürükteki asitle birleştiğinde vücutta nitrozaminlerin oluşumunu engeller. Bu bileşme aynı zamanda vücuda zararlı bazı bakteriler içinde zehir etkisi yapmaktadır. Dolayısıyla nitrit yediğimiz yiyeceklerde karışması için ağzımızda özellikle üretilmektedir. Bu işlemle ağza gelen besin bizim için zararlı bir madde olmaktan çıkar. Aynı zamanda içinde barındığı tüm zararlı mikropları da vücuda girer girmez bu yöntemle yok edilmiş olur. Bu mükemmel sistemin tesadüfen oluşması mümkün değildir. Kur'an'da evet. Bizlere bildirilmiş bir ayet okuyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden odur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Hadid suresi 3. ve 4. ayetler. İşte yine burada biraz önce söz ettiğimiz, bitkilerde söz ettiğimiz olay bizim dilimizdeki bakterilerde de var. Bakıyoruz. Nitratın nitrite dönüşmesi ve işte bir şekilde nitrozamine bağlanması esasında insan için çok tehlikeli bir olay. Zehirleyici bir olay. Ama o bakteriler orada bu olayı gerçekleştirerek beslenme yolumuz ağzımız olduğu için ağzımıza İşte aldığımız yiyeceklerdeki farklı mikropları o nitrozamin denilen maddeyle öldürüyor ve bize zarar vermelerini engelliyor. Yani bize zarar vereceğini düşündüğümüz nitrozamini bize zarar getirecek başka bir maddeyle birleştirip ikisini birden yok ediyor.
Çok büyük bir akıl var, evet.
Evet, çok büyük bir akıl var. Sadece bu değil. Sindirime başlanan yer dil. Tükürük salgılarıyla beraber mideye iten, konuşmamızı sağlayan, vücudumuzdaki en uzun kas yapısının özellikleri saymak mümkün. Yani vücudumuzun en uzun kası dilimiz. İnanılmaz kuvvetli, inanılmaz elastik. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Konuşmamızı sağlıyor. Sadece mikrobiyal özelliklerin dışında söylüyorum. İnanılmaz kılcal damarlara sahip. En hızlı emilim ve ilk emilim dilde oluyor. Mesela tansiyon hapı kullananlar bilir. İlacı dilinin altına koyarlar. Çünkü en hızlı emilim dilde oluyor. İlk olarak dilde oluyor. Halbuki biz dile baktığımız zaman sadece konuşmamıza yarayan bir şeymiş gibi görüyoruz ama öyle değil. İşte dilin bölüm, işte biliyorsunuz, arka taraf acıyı, ekşi hissediyor. Uç taraf tatlıyı hissediyor. Yanlar ekşi hissediyor. Yani tuzlu hissediyor.
Bir kere konuşma çok büyük bir mucize. Yani o evet, hareketleri yapması, değil mi? Konuşurken insan hiç düşünmüyor. Otomatik olarak böyle kelimeler ağzımızdan dökülüyor. Ve o dilin hareketleriyle, değil mi? Dilin hareket etmediği durumda konuşma olmuyor. Çünkü harf harf, ece ece, kelime kelime konuşabilmek için çok hassas bir hareket yapıyor evet, hakikaten. İşte bakın, burada önemli olan nokta bu. Derin düşünmek yani. Bir şeye bakmak var, bakmak var. Yani Allah bakın üzerinde düşünülmesi gereken konuları bildiriyor Kur'an'da bize ve derin düşünülmesini emrediyor inşallah. Mesela göğün yaratılışı üzerinde düşünmeyi emrediyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Üzerlerine göğe bakmıyorlar mı diyor Allah. Yani biz bilimsel olarak teleskopla, değil mi, bilimsel metotlarla incelememiz gerekiyor. İnsan vücudunda kendi nefislerinize diyor, ayetleri size göstereceğim diyor, sizin kendinizde. Demek ki insan kendi vücudunu inceliyor. Ve biraz önce işte dilden bahsettik, değil mi? Kalbe bakıyoruz, beyin, sinir sistemi, hücre, proteinlerin yapısı bize Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Ve Allah bizim derin derin düşünmemizi istiyor. Yani üzerindeki bu ayetlerin, yani delillerin üzerinden geçmeyin diyor Allah. Geçerler diyor bazı bir kısım insanlar için, değil mi? İnanmayanlar için. Halbuki onların üzerinden geçmeden derin derin düşünmek gerekiyor. Her yerde çünkü Allah'ın yaratmasının delilini görüyoruz. Canlılarda muazzam akıl var. Mesela keçilerde de böyle bir şey var, değil mi? Keçiler evet, kendi kendini tedavi eden bir ilme sahipler. Ama ondan kaynaklanan bir şey değil. Yani her doğan keçi bu özellikle doğuyor, değil mi hocam?
Evet. Şimdi bezoar keçilerin kimya bilgilerini ileteceğim size. Doğadaki usta kimyagerlerin bir tanesi de bezoar keçisi olarak biliyoruz. İsmini de bu özelliği nedeniyle almış zaten kendisi. Bezoar ismi Farsça'da ilaç anlamına gelen bir kelimeden türetmiş kelimeyi. Bu canlı kendi tedavisini tedavi etme konusunda uzmanmış. Kendi kendini tedavi edebiliyormuş. Bezoar keçisi ne zaman bir yılan tarafından ısırılsa hemen yaşadığı çevrede yetişen sütlen bitkisi türlerinden birisini yemeye başlıyormuş. Bu son derece hayret verici bir davranıştır. Çünkü gerçekten de sütlen bitkisinin içindeki sıvıda bulunan özellikle öforbon maddesi kana karışan yılan zehrini etkisiz hale getirebiliyor. Burada tekrar şaşırtıcı bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Neden? Çünkü günlük otlamaları sırasında sütlenleri ağızlarını bile sürmeyen bezoar keçilerinin bu bitkileri tedavi maksatlı kullanmalarını sağlayan nedir? Bezoar keçileri sütlen otlarının içinde hangi kimyasal maddelerin olduğunu nereden bilmektedir? Peki ya bu kimyasalların yılan zehrini tedavi edici etkilerinin olduğunu nasıl öğrenmişlerdir? Yani keçilerin kendilerini yılan ısırdığında buldukları tüm otları yiyerek, yani deneme yanılma metodunu kullanarak bir panzehri oluşturmaları mümkün değil. Ona göre uygun otu bulmaya çalışırken deneme yapan keçi doğru otu bulana kadar muhtemelen ölecektir zaten.
Evet.
Kaldı ki o anlık başarılı olsa bile bir tek bir sefer yetmeyecek. Keçinin her yılan ısırdığında aynı isabetli seçim yapması gerekecektir. Bütün imkansızlığa rağmen keçinin bunu başardığını varsayalım. Ancak bu da yeterli olmayacaktır. Çünkü bezoar türünün neslini devam ettirebilmesi için türün diğer üyelerinin de bu davranış özelliğine sahip olmaları gerekir. Bu da tabii ki imkansız bir olanak. Bunun için keçilerden sonra gelen nesilleri deneyimlerinden haberdar etmeleri gerekmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse, örneğin büyük bir ailede piyano çalan insanların sonundan sonra gelecek çocukların da çok iyi piyano çalması imkansız. Neden? Çünkü aile üyeleri ne kadar ünlü ve başarılı piyanistler olursa olsunlar, bu özellikleri bir sonraki nesile aktaramazlar.
Evet.
Çünkü bu genetik bir özellik değil, sonradan kazanılan bir özelliktir.
Evet.
Dolayısıyla öğrenilen bilgiler ya da davranışlar o türe ait değil, bundan sonra gelecek nesile ait olması gerekir. Bu gibi bilgiler üzerinde derinlemesine düşünmek canlıların davranışlarının tesadüfen ortaya çıkamayacağını anlamak için yeterlidir. Bütün canlılar yaşamaları için gerekli olan bilgilere sahip olarak doğarlar. Yani hepsini Allah bir anda yaratır. Allah Kur'an-ı Kerim'de de şöyle belirtmektedir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerinde ve geçeceği bulunduğu yerde bilir. Tümü ama açık bir kitapta yazılır. Hus suresi.
Şeytanın Allah'ın
maşallah. Evet, maşallah. Değil mi? Davranışta bir bilgi var orada. Çok ciddi bir bilgi var. Onu kusursuz uygulayan bir hayvan var. Ve onu bunun bilmediği de çok ortada bir konu. Hatta bir bitkinin işte öforbon isimli maddesi içerip etkisiz hale getirmesi zehri, özellikle yılan zehrini, çok enteresan bir konu aslında. Bitkinin buna elverişli olması. Ama keçinin bunu bilmesi hakikaten bu daha da enteresan. Ama keçinin bunu daha sonradan öğrenme ihtimali de yok. Eğer böyle bir becerisi olsa mesela keçinin, o zaman akrep ısırdığında ne yiyecek? O yemesi gerekiyor. Onu da bilmesi gerekir. Veya başka bir zehirli kurbağa mesela onu ısırdığında veya başka bir yılan türü ısırdığında ne yapması gerekir? O konularda da uzmanlaşması gerekir de. Ama ilk yılan ısırdığında bu keçi eğer hayatta kalıyorsa, bu o davranışı Allah'ın ilham etmesiyle olduğunu bize gösterir. Çünkü bir genle mesela bir proteinle bir şeyin davranışını insan öğrenemiyor. O ona elverişli bir fizyoloji ve anatomiye sahip bir yapı kazandırabiliyor protein. Yani taşıtı oluşturabiliyor protein. Ama o taşıtı kullanacak akıl ve şuur ancak Allah'tan verilebiliyor. Bu DNA'yı ve proteini aşan bir konu.
Evet. DNA proteini de Allah yaratıyor. Kıyamını da Allah veriyor. Hakikaten genetik bilgisi olmaz ki bunun. Sen git öfer bunu ya yılan ısırdığında. O bir davranış. Evet. O davranış. Evet.
Özür dilerim. O bitki normalde yani bir yılan ısırmadan önce hiçbir şekilde ağızlarını sürmüyorlarmış. Yani yemiyorlarmış bile. Evet. Yılan ısırdığı zaman gidip onu yiyorlarmış. Evet. Gerçekten deneme yanılma yöntemiyle denemiş olsalardı bence bu keçilerin türleri kuyruldu. Hani milyarlarca bitki var sonuçta. Otladıkları yerlerde, dağlarda, taşlarda. Hepsini denir. Aha bu olmadı, şu olmadı, bu olmadı dese o öldü, öbürü öldü.
Hepsi... Bir de yılan ısırdığında ona bir deneme yanılma zamanı yok ki zaten.
Evet.
Anında müdahale gerekiyor.
Evet.
Gidip doğrudan ona ya sırf şu evrimi yerle bir ediyor. Yani sırf şu gerçek ve sonsuz güç sahibi bir yaratıcının varlığını net delil edeyim. Sadece bu yani. Başka yani onu gören biri keçi de böyle bir davranışı gördüğü anda iman etmesi gerekiyor.
Öyle bir şey var. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Köpek ot yer mi?
Yemez.
Köpek ot yemez. Midesi ağrıdığında, aşırı ağrıdığında köpek gidip otluyor. O otun kendisine iyi geleceğini nereden biliyor? Hiç otlamış mı? Hayır. Ama biliyor.
Hmm.
Bu Allah tarafından ona doğduğunda verilen bir şey. Mesela bazı böceklerin gidip bazı bitkileri yemesi, bazı bitkilere gitmesi. Hepsine mesela timsahın yavrusunu doğduğu anda işte suya gitmesi. Kaplumbağanın mesela hemen çok izleriz belgeselde. Hemen doğduğu anda suya gitmesi. İşte yavrunun mesela zebra yavrusunun doğduğu anda annesinden süt emmesi. Bunları yani doğduğu anda hemen öğrenemiyor yani. Hatta hayatı boyunca hiçbir şey öğrenemeyen hayvanlar var ama bazı şeyleri sistematik olarak yapıyorlar.
Maşallah.
Evet. Dünyaya geldikleri anda. Yani bir değil birçok örnek var.
Yok, hep yani tamamında evet. O şekilde hakikaten. Arı mesela bir yer tarif ediyor, dans ediyor. Onu yani her arı çok sakin bir şekilde dünyanın her tarafında doğan arılar değil mi? Belli bir gün içerisinde onu yapabiliyor. Hiç kimseden görmemiş oluyor. Onun da genetik bilgisi yok. Değil mi? Dans etmenin ne genetik bilgisi olur ki yani güneşe göre bir yön ayarlayıp orada hem mesafe bildiriyor hem yön bildiriyor dansıyla. Ve diğerleri de bunu anlayacak kapasiteye sahip ama. İşte bunları hep...
Biz de uçtuklarını Allah... sanıyoruz hani.
İnşallah.
Baktığımız zaman uçuyorlar diye görüyoruz ama sizin dediğiniz gibi maşallah yön belirliyor. Maymunların da böyle karın ağrısı çektiği zaman adını hatırlamıyorum, bir bitkiyi, yaprağı özellikle katlayarak yiyorlarmış. Ki karın ağrıları, yani onu çıkardıkları zaman bağırsaklarında bulunan bakteriler o bitkinin aralarında çıkıyormuş. Maşallah bu da Allah'ın kudretiyle hani...
Tabii yani Allah'ın ilhamı işte yani bu hani evrimciler içgüdü diyorlar. Hı hı. Ondan sonra Darwin de diyor ki yani içgüdüleri hiçbir şekilde açıklayamayız diye evrimle diyor. Yani ne diyeceğiz diyor evrimciler. Yani bu arıların matematikçilerden önce bile ki bu davranışları için muhteşem hesapları var ya matematikçilerden daha üstün. Onun için ne diyeceğiz diyor? Şunu diyeceğiz. Her aklı sahibi insan dürüstçe Allah'ın yarattığını kabul eder. Çok net. Allah akılla biliniyor işte inşallah. Biz akılla baktığımız zaman Allah'ın varlığı çok açık. Karmaşık bir konu yok inşallah. Biz buraya bir amaç için yaratıldık. Her şeyin bir amacı olduğuna göre insanın da bir amacı var. Allah'a kulluk etmek.
İnşallah.
Bu kadar. Yani dünya hayatı çok kısa. Ölüm var. Sonsuz ahiret var. Biz Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak üzere yaratıldık. Dünyanın yaratılış amacı bu inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Ağzınıza sağlık inşallah. Bugünkü programımızın da sonuna geldik inşallah. Bizi 22'den itibaren Sayın Adnan Oktay'la Gece Sohbetleri programımızda izleyebilirsiniz. Programımızı A9 TV, Harun Yahya TV, Adıyaman Asu TV'den takip edebilirsiniz inşallah. Hayırlı günler.